Bir roman, bir hikaye.
Sevgili dinleyiciler, Jack London'ın Beyaz Diş isimli romanını okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabı seslendiren Uğur Arslanoğlu.
Önceleri Beyaz Diş yalnızca kendi türüne düşmandı. Oysa şimdi herkese düşman kesilmiş, vahşiliğinin doruğuna ulaşmıştı. Çektiği bunca eziyetten sonra ister istemez nefret ediyordu. Boynuna vurulan zincirden nefret ediyordu. Kafesin demir parmaklıkları arasından kendisini seyreden insanlardan, bu insanların yanlarında gelip de çaresizliğinden cesaret bulup düşmanca hırlayan köpeklerden, kafesin tahtalarından ve hepsinden çok güzel simitten nefret ediyordu. Ama güzel simitin Beyaz Diş'e bunları yapmasının bir amacı vardı. Bir gün kafesin çevresini kalabalık bir insan topluluğu sardı. Elinde sopasıyla güzel simit kafesin içine girerek Beyaz Diş'in boynundaki zinciri çözdü. Efendisi dışarı çıkınca Beyaz Diş dışarıdaki adamlara saldırmak için kafeste çılgın gibi bir oraya bir buraya koşmaya başladı. Son derece korkunç ve görkemli bir görünüşü vardı. Boyu 1,5 metreydi. Omuz yüksekliği ise 1 metreyi buluyordu. Anasından geçen köpeklere özgü cüssesiyle safkan kurtlara oranla daha iriydi. Üzerinde gereksiz yağ ve et olmadığı halde ağırlığı 50 kilogramı buluyordu. Sırf kas, sinir ve kemikten oluşmuş. Eşsiz nitelikleriyle de kavgada tuttuğunu koparacak kadar üstün yaratılmıştı. Kafesin kapısı tekrar açıldı. Beyaz Diş duraladı. Beklenmedik bir olayla karşı karşıya kalacağını seziyordu. Kapı iyice açıldı ve içeriye koskocaman bir köpek itildikten sonra gürültüyle kapandı. Beyaz Diş'in şimdiye dek hiç görmediği büyüklükte bir çoban köpeğiydi bu, ama ne cüssesi ne de vahşi görünümü onu ürkütmedi. İşte sonunda tahta ya da demir değil de öfkesini rahat rahat çıkarabileceği kanlı canlı bir yaratık vardı karşısında. Dişlerini göstererek çoban köpeğinin üzerine atıldı ve boynunu yandan parçaladı. Köpek de boğuk bir hırıltıyla düşmanının üzerine saldırdı. Ama Beyaz Diş bu saldırıyı savuşturdu. Köpeğin çevresinde dört dönmeye fırsatını buldukça ısırıp dişlemeye başladı. Dişlerini düşmanının etine geçirip parçaladıktan hemen sonra geri sıçrıyor. Böylelikle yara almaktan kurtuluyordu. Beyaz Diş köpeğin etlerini kopartıp parçalarken kafesin çevresindeki adamlar sevinçle bağırıp alkışlıyorlar. Özellikle güzel simit sevincinden yerinde duramıyordu. Aslında çoban köpeğinin dövüşü kazanma şansı başından beri çok azdı. Oldukça hantal ve ağır kanlıydı çünkü. Sonunda güzel simit araya girdi. Sopasıyla Beyaz Diş'i bir kenara çekerken çoban köpeğinin sahibi de hayvanı tutup dışarı çıkardı. Bunun üzerine bahse girenlerin ödediği paralar güzel simitin cebini doldurmaya başladı. O günden sonra Beyaz Diş kafesin çevresinde bir kalabalığın toplanmasını dört gözle beklemeye başladı. Çünkü kalabalık yeni bir dövüşün başlayacağı anlamına geliyordu. Yaşama gücünü ortaya koyabilmesi için kendine tanınan tek yol buydu. Zincire vurulu halde bir zindan hayatı sürüyor ve nefreti günden güne körükleniyordu. Bu durumda karşısına ancak bir köpek çıkarıldığı zaman hırsını alabiliyordu. Bunun dışında öfkesini yatıştırması için başka bir yol yoktu. Güzel simit hayrandı onun gücüne. Çünkü Beyaz Diş her kavgadan zaferle çıkıyordu. Bir gün kafesin içine birbiri ardına 3 köpek saldılar. Bir başka gün ormandan yeni yakalanmış bir kurtla karşılaştırdılar. Bir seferinde de aynı anda 2 köpek de birden dövüştürüldü. o zamana dek ettiği kavgaların en şiddetlisi bu olmuş ve sonunda her ikisini de öldürmesine karşın kendisi de yarı ölü halde kala kalmıştı. O yılın sonbaharında ilk kar yağmaya, nehirler buz tutmaya başlayınca Güzel Simit, Beyaz Dişi de yanına alarak Yukon üzerinden Dawson'a doğru giden vapurlardan biriyle yola çıktı. Beyaz Diş o sıralarda bütün ülkede ün sahibi olmuştu. Her yerde dövüşçü kurt olarak anılıyordu. Buharlı geminin güvertesindeki kafesin etrafını çoğu zaman meraklı insanlar sarıyordu. Beyaz Diş kafesin içinde hırlayarak bir aşağı bir yukarı öfkeyle geziniyor ya da yattığı yerden donuk bakışlarla adamları nefretle süzüyordu. Onlardan ne diye nefret etmeyecekti ki? Aslında bu soruyu kendine hiçbir zaman sormadı. O kendiliğinden ister istemez nefret ediyordu sadece. Cehennem azabından farksız bu yaşantısı içinde benliğini tümüyle saran bu nefret duygusundan başka bir duygu tanımıyordu çünkü. Böyle avuç içi kadar bir yere tıkılmak ona dayanamayacağı kadar ağır geliyordu. Bu da yetmezmiş gibi adamlar kendisine bakıp duruyor. Parmaklıkların arasından uzattıkları sopalarla hırlasın diye onu dürtüyor. Kızıp homurdandığı zaman da alay edip kahkahalarla gülüyorlardı. İşte bu adamlar onu meydana getiren hamuru doğanın yaptığından daha korkunç ve daha vahşi bir duruma sokabilmek için durmadan yoğuruyorlardı. Zaten Beyaz Diş her kalıba ayak uydurabilecek yaratılıştaydı. Onun yerinde başka bir hayvan olsa çoktan ölür ya da en azından umutsuzluğa düşüp mıymıntı bir yaratık olup çıkardı. Ama o boyun eğmeden ve cesaretini yitirmeden yaşamayı başarıyordu. Canavar ruhlu Güzel Simit, belki en sonunda Beyaz Diş'in cesaretini kırabilecekse de henüz böyle bir belirti yoktu görünürde. Eğer Güzel Simit'in içinde bir şeytan varsa artık Beyaz Diş'in içinde de vardı. Her ikisi de birbirine kudurmuşçasına saldırıyordu. Önceleri Beyaz Diş elinde sopa olan bir insana karşı koymayacak kadar aklı başında davranırdı ama o günler geride kalmış, aklı başından gitmişti artık. Güzel Simit'i görmesi bile onu öfkelendirmeye yetiyordu. Buharlı gemi Dawson'a varınca Beyaz Diş de karaya çıktı. Ama çevresi meraklı gözlerle çevrili olduğu için kafesin dışına çıkarılmadı. Meraklılar ünlü dövüşçü kurtu görebilmek için adam başına 50 sent ödüyorlardı. Dinlenmesine izin verilmiyordu hiç. Şöyle bir yatıp dinlenecek olsa seyirciler paralarının karşılığını alabilmek için hemen sopayla dürtmeye başlıyordu. Daha çok ilgi toplamak için Güzel Simit onu durmadan kızdırıyordu. Fakat her şeyden kötüsü içinde yaşadığı ortamdı. Kendisine yırtıcı hayvanların en korkuncu, en yırtıcısı gözüyle bakan seyircilerin sözleri ve davranışları onu daha da saldırgan yapıyordu. Böylece azgınlaştıkça azgınlaştı. Giderek daha vahşi ve daha korkunç bir hayvan haline geldi. Yalnızca gösteri için kullanılmıyor, dövüştürülüyordu da. Dövüş düzenlendiği zamanlar kafesinden çıkarılarak şehrin yakınlarındaki ormana götürülüyordu. Bölgedeki polislerin engel olmaması için çoğu kez gece düzenleniyordu bu dövüşler. Birkaç saatlik beklemeden sonra gün ışımak üzereyken seyircileriyle birlikte dövüşeceği köpek çıka geliyordu. Her büyüklükte ve cinste köpekle dövüşüyordu. Böyle vahşi bir ülkede, böyle vahşi insanlar arasında bu tür dövüşler genellikle taraflardan birinin ölümüyle sonuçlanacak kadar kıran kırana geçiyordu. Hiç kuşkusuz her seferinde ölen taraf Beyaz Diş'in rakibi oluyordu. Şimdiye dek hiç yenilmemişti Beyaz Diş. Küçükken uzun dudak ve öbür köpek yavrularıyla yaptığı sonu gelmeyen dövüşlerden edindiği deneyimler şimdi epeyce işine yarıyordu. Yere sağlam basmakta büyük bir ustalık kazanmıştı. Öyle ki hiçbir köpek ayağını yerden kesemiyordu. Kurt soyundan olan bütün köpeklerin en çok başvurdukları yöntem düşmanın üstüne ansızın atılmak ve bir omuz darbesiyle yere devirmekti. Mackenzie, Labrador, Eskimo ve Malamut cinsi kızak köpeklerinin hepsi de aynı oyunla onu yere devirmek istediler ama hiçbiri bunu başaramadı. Beyaz dişin ayakları yere sımsıkı yapışıp kalıyordu sanki. Onun yere düştüğünü görebilmek için seyretmeye gelenler de her seferinde düş kırıklığına vuruyorlardı. Düşmanları karşısında ona üstünlük sağlayan en önemli özelliği son derece çevik oluşuydu. Dövüştüğü köpekler kavgada ne denli usta olurlarsa olsunlar onun kadar çevik bir köpekle bir türlü başa çıkamıyorlardı. Beyaz diş karşısındakini hiç uyarmaksızın hemen saldırıya geçiyordu. Oysa sıradan bir köpek kavgaya başlamadan önce hırlıyor, tüylerini dikiyor, diş gıcırdatıyor ama daha hazırlığı bitmeden ve neye uğradığını anlamadan kendini yerde buluyordu. Beyaz dişin en büyük üstünlüğü tecrübeli oluşuydu. Dövüşmeyi kendisiyle karşılaşan bütün köpeklerden daha iyi biliyordu. Diğer köpeklerin bilmediği hileleri ve saldırı yöntemlerini, saldırıları nasıl karşılayacağını iyi biliyordu. Hatta kendine özgü denenmiş ve geliştirilmiş bir dövüş yöntemine bile sahipti. Zaman geçtikçe dövüşler azaldı. Karşısına aynı ayarda bir rakip çıkaramadıklarından yakınıyorlardı meraklılar. Gösterileri ilginç kılmak için Güzel Simit, Kızılderililere ormandan kurtlar yakalatıyordu. Beyaz dişle bu iş için tutulmuş bir kurt arasındaki karşılaşma her zaman büyük bir seyirci kalabalığı topluyordu. Bir gün karşısına kocaman ve güçlü dişi bir vaşak çıkarıldı. Beyaz dişin bu seferki kavgası tam bir ölüm kalım savaşıydı. Çünkü vaşak da en azından onun kadar çevikti. Vahşilikte de birbirlerinden aşağı kalmıyorlardı. Üstelik vaşak dişlerinin yanı sıra yırtıcı pençelerini de kullanıyordu. Bu vaşağın da hakkından geldikten sonra artık beyaz dişin karşısına çıkarılacak rakip bulunamadı. Onunla boy ölçüşebilecek başka bir hayvan kalmamıştı. Bu yüzden ilkbahar gelene dek yalnızca gösteri hayvanı olarak kullanıldı. İlkbaharda Tim Keenan adlı bir kumarbaz postu oralara serdi. Onunla birlikte Klondike'a ilk kez bir bulldog köpeği gelmiş oldu. Tabii bu köpeğin tam beyaz dişe göre bir rakip olduğu söylentisi de dilden dile dolaşmaya başladı. Er geç yapılması beklenen bu dövüş bir hafta boyunca kentin en önemli konusuydu.
Sevgili dinleyiciler, Jack London'ın Beyaz Diş adlı romanını okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Bir roman, bir hikaye.